Evet arkadaşlar, Patent Efekt Podcast'in yeni bölümünden merhaba. Yine uzaktan bir şekilde yeni bölümümüzü çekiyoruz. Bugün de çok keyifli bir sohbet olacak. Biraz daha legal taraflarda yüzeceğiz bugün. Çok değerli konuklarım var. İki konuk var bu sefer. Sevgili Özge Atılgan ve Sinem Erciyaz, Gün Partners'tan katılıyorlar bugün. Özge Hanım, Sinem Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhaba, hoş bulduk.
Her şey yolundadır inşallah.
Olabildiğince.
Valla vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İkinizi de bulmuşken bugün Türkiye'nin patent ihlali konusundaki genel izlenimi, süreçleri hakkındaki bu yaşadığımız sıkıntılar özelinde de bence keyifli bir sohbet olacak. Bu kadar değerli uzmanları yakalamışken sizlerden olabildiğince detaylı bilgiler almak istiyoruz aslında. Katılımcılarımız da, dinleyicilerimiz de özellikle patent ihlalleri konusunda Türkiye'de süreçler nasıl ilerliyor? Yabancılar Türkiye'ye ne gözle bakıyor? Yoksa Türkler birbiriyle mi sadece savaşıyor patent davaları konusunda? Onları bugün irdeleyeceğiz ama öncesinde bir sizleri tanıyalım. Yani Özge Atılgan kimdir? Sinem Erciyaz kimdir? Bu işlere nasıl bulaşmıştır? Ve tabii ki de Gün Partners neler yapar? Öncelikle hem sizden hem de Gün Partners'tan başlayalım. Ondan sonra sohbetimize girelim.
Tamam. Ben başlayayım o zaman. Özge Atılgan Karakulak. 2004'ten bu yana Gün Avukatlık Bürosu'nda çalışıyorum. Stajıma burada başladım. Daha sonra ortak avukat olarak devam etme şansını elde ettim. Gün Avukatlık Bürosu aslında tüm alanlarda, tüm hukuk alanlarında hizmet veren, belli sektör fokusları olan bir avukatlık bürosu. Türkiye'nin bağımsız en büyük avukatlık bürolarından birisi. Fikri mülkiyet alanı, yani ofisimiz ilk kurulurken litigation'la beraber, davayla beraber en önem verilen ve o yani çok önceden beri üzerine yatırım yapılıp büyütülen bir alan. Bizim de çok önem verdiğimiz bir alan. Ben de ilk girdiğim günden beri hem fikri mülkiyetin özellikle patent ayağında çalışıyorum. Aynı zamanda da life science dediğimiz bu hayat ya da sağlık bilimleri olarak gördüğümüz sağlığı ilgilendiren bütün ürünlerin bulunduğu sektöre özel bir fokus verdiğimiz bir çalışma grubumuz da var. Bu çalışma grubunun da başındayım. Özellikle de tıbbi cihaz ve ilaçlar konusunda da sadece fikri mülkiyet alanı değil, bunların bütün hayat döngüsünde başına gelen bütün olaylarla ilgili çalışıyorum. Bu kadarla bir giriş yapayım. Sinem sen istersen.
Süper. Sinem Hanım'a devam edelim.
Tamam, peki. Selin Sinem Erciyaz ama adın ne derseniz Sinem diyeceğim. ben de 2002 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni mezunuyum. Daha sonra Lütfü Maximilian Üniversitesi'nde bir yüksek lisans yaptım. Bu patent işlerine nereden bulaştığınız sorusuna cevap vermek istiyorum. Aslında şu anda dahi hala sanıyorum birçok üniversitede, birçok hukuk fakültesinde fikri mülkiyet dersi seçimlik ders. Hele ki bunun alt kırılımı olan patent hukuku birçok hukuk fakültesi öğrencisinin hiç karşılaşmadan mezun olduğu bir alan. Benim için de bu böyle gelişti ama ben ilk defa patent hukuku dersini Rütük Maximilian'daki yüksek lisansta alma şansını eriştim. Ama çok bir şey ifade etti mi dürüst olacağım etmedi. Çok zorlandım çünkü bir fikri mülkiyet zeminim yoktu. Fakat bana şu daha doğrusu öngörüyü verdi. Bu alanda bir şeyler yapmak istiyorsun. Hazır da Münih'tesin. Biliyor musun burada bir Avrupa Patent Ofisi var. Benim patentle açıkçası ilk karşılaşmam 2006-2005 yılında Avrupa Patent Ofisi'nde yaptığım staj ve o stajda da yine son derece bilinçsiz, bilmeden ama şansın yüzüne gülmesiyle doğru departmanı seçmekle oldu. PCT ilişkileri üzerine yani şöyle 5-2 diye 5-2 diye ayrılıyor. International PCT Affairs diye bir departmanda staj yaptım. Avrupa Patent Ofisi bu stajı çok ciddiye alıyor. Yani hani böyle gel burada biraz ziyaret yap, etrafı gez toz gibi değil. Gerçekten bu stajı yaptırmak ve bir şeyler öğretmek, bir şeyler katmak üzerine hedef koyuyor. O sayede ben patent alanına güzel bir temelden giriş yaptım ve sonra da dedim ki ya ben bu alanda kalmak istiyorum. Türkiye'de bu alanda nerede çalışabilirim? Zaten tek seçeneğim vardı, Gün Avukatlık Bürosu. Gerçekten tekti. Yani şunu söylemek istiyorum, uzmanlık olarak buna fokuslanmış. Evet, tabii ki bir sürü meslektaşım patent alanında işler alıyor vesaire. Fakat şöyle basit bir ifadeyle size anlatayım ne demek istediğimi. Ben ofise girdiğim günden beri sadece patent litigation, patent dava yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Dolayısıyla ben aslında çok şanslı olarak yapmak istediğimi, yapabileceğim mecrayı buldum. Zeminim fena değildi diyelim. Ankara Hukuk, Ludwig Maximilian, Avrupa Patent Ofisi derken üstüne de çok güzel pratikte karşımıza çıkan zengin davalarla nacizane kendimi geliştirme fırsatı buldum. 2000 tarihi çok hatırlayamadım, 14 olması lazım. Yılından beri de ortak avukat olarak patent dava departmanında görev yapıyorum. Böyle.
Süper. Münih demişken tabii Avrupa Patent Ofisi bir an tekrar bu pandemi ne zaman bitecek de acaba tekrar Münih'e gideriz. Soru işareti olarak kenarda dursun.
Dursun.
Şimdi süper. Yani Gün Partner zaten sektördeki yeri, konumu ve prestiji tartışılmaz. Şimdi genel itibariyle hani patent litigation dediğimizde hep böyle hani haberlerden takip ediyoruz, işte genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Apple Qualcomm'a dava açtı. Yok Samsung'la Apple 1 milyar dolarlık bilmem ne davası görüldü mahkemede. Yok o bu cezaya çarptırıldı. Yok bu ürünler için bu kadar royalty ödeyecek. Bunlar böyle sanki oyunmuş gibi uzaktan izliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük abimizin şeyini, vakalarını. Peki Türkiye'de durum ne? Yani Türkiye'de patent litigation, patent ihlal davaları durumunda bir büyük resmi çizebilir miyiz? Yani genelde biz Türk firmalar, kurumlar birbiriyle mi çatışıyoruz, yoksa yurt dışındakiler Türkiye'deki ihlalleri yakalayıp hemen dava yönüne mi gidiyorlar? Bu konuda buradan bir giriş yapabilir miyiz Özge Hanım?
Tabii. Şimdi çok büyük davalarda özellikle şirketlerin birden fazla ülkede aksiyon almasını gerektiren, yani dünyaya bir şekilde bir mesaj vermesini istediği davalar her zaman Türkiye'de görmüyoruz. Yani yok denecek kadar az denebilir. Özellikle de telekom veya bir takım bazı teknoloji alanlarında şirketlerin baktığı aslında iki şey var. Bir, tabii ki o ülkedeki pazar durumu, yani o ülkeyi kendi pazarı anlamında ne kadar önemsiyor. İkincisi ise hukuki öngörülebilirlik ne durumda o ülkede. Yani evet bir takım belirsizlikler olabilir ama delil durumum şöyle, önceki davalarda verilen kararlar şöyle ve buna göre muhtemelen işte yüzde şununla şunun arasında böyle bir karar alabilirim, böyle bir başarı elde edebilirim ya da kaybederim. Bunun gibi öngörülerin olduğu ya da bir takım önlemlere, işte ihtiyati tedbir olabilir ya da temiz başvuru yöntemleri olabilir. Bunlara başvurmada erişme hızı ve derdini anlatabilme ve duyulma ihtiyacı çok önem kazanıyor. Buralarda biraz maalesef geri kalıyoruz. Özellikle işte Apple dediğinizde, Samsung dediğinizde, geçmişte de bu çok büyük davalar. İşte baktığımız zaman Amerika'da, Japonya'da, işte Amerika, Avrupa'da belirli ülkelerde görülüyor oluyor. Dolayısıyla tabii ki bu şirketler hiç mi gelmiyor buraya? Geliyor ama çok daha fazla düşünüyor ve biliyor ki bir kararı Japonya'da alsa onun o ülkenin sınırlarını aşan etkileri de olabilir. Karşı tarafla bir sulhe zorlayıp yine ülkeler arası bir şeye getirebilir. Tabii ki burada o ülkelerde de şey yok mu? Yani işte bir Kore firması, Japon firması ya da Amerikan firma mutlaka kendi ülkesini seçme konusunu değerlendirebiliyor. Fakat karşı tarafın ülkesi dahi de olsa bir güven, hukuki güven şeyi çok ön planda. Bir tek şunu istisna tutabiliriz belki. Çok istisna da sayılmaz ama ilaç sektörü biraz farklı bu anlamda. Sinem de ben de çok fazla ilaç sektöründe patent davalarıyla uğraşıyoruz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de görülen patent davalarının çoğu ilaç sektöründe oluyor. Çünkü ilaç şirketleri Türkiye'de çok aktif. Sadece yerli firmalar değil, yabancı firmaların da bazılarının üretim yerleri burada. Hemen hemen hepsi, yani çok büyük olanların da mutlaka burada bir şirketleri var. Türkiye'de kurulu şirketleri var. Ve pazar çok aktif. Yani hem jenerik firmalar açısından hem orijinatör firmalar açısından pazarlarını kaybetmek istemedikleri aktif bir savaş zemini var. O yüzden de çok fazla sayıda ilaç davasını görüyoruz yerlilerle yabancı firmalar arasında.
Süper. Yani tabii ilaç sektörü çok daha dinamik ve yabancı şirketler burada dediğiniz gibi ilaç şirketlerinin Türkiye'deki aktivitesi yüksek olduğu için olası ihlaller bu alanda daha fazla ve siz de zaten temel anlamda uzmanlık alanlarınızdan bir tanesi de zaten ilaç konusundaki litigation'lara hizmet etmek. Daha doğrusu o şeyleri temsil etmek. Peki yani... Bu ihlal davalarında Türkiye'deki süreçler, hukuk mahkemelerimiz, fikri haklar hukuk mahkemelerimiz yurt dışındaki kadar hızlı bir şekilde işliyor mu? Yani bu işe atılan firmalar memnun mu ayrılıyorlar yoksa nereden bulaştık tarzında bir süreçle mi karşılaşıyorlar?
Ben cevap vereyim. Şöyle aslında süreç kıyaslaması yapabileceğim kadar yabancı mahkemelerin hani bu işleri ne kadar sürede gördüklerine hakim değilim ama benim müvekkillerim, bizim müvekkillerimizin memnuniyet ya da benim karşılaştığım işte bir davayı açtığımda ya da ilk savunmamı verdiğimde neler yaşadığımla ilgili ve sadece sonuç değil sürecin de müvekkilimi memnun edip etmediği hak arama anlamında gibi yönlerden bu soruya cevap vereyim. Öncelikle tabii ki kısa bir yargılama süremiz yok. Ama bunun yanı sıra patent gibi çok teknik bir alanda yapılacak yargılamanın çok kısa olmasını beklemek de çok mantıklı veya makul değil. Sadece burada ciddi zaman kayıpları, gereksiz zaman kayıpları veya sonucu yani çok zaman harcarsınız ama o kadar doğru ve hakkaniyetli, adil bir sonuç elde edersiniz ki buna değer. Bu açılardan baktığımda maalesef problemli noktalar olduğunu söylemek zorundayım. Çok basic bir bilgi olarak bizde patent davası yaklaşık biri ilk derece mahkemesi önünde 18 aylık bir süreyi alıyor. Ve neredeyse otomatik bir işleyiş var. Dilekçe tatilleri biter. Ve mutlaka mahkeme olayın teknik yönünden ötürü bir bilirkişi incelemesi yaptırır. Bu bilirkişi incelemesinde sonucunda çıkacak rapora da taraflardan biri muhakkak, çünkü rapor her iki tarafı memnun edemeyeceğine göre, itiraz edecektir. Bu itiraz üzerine de %95, yani hiçbir zaman demiyorum, %95 bir rapor daha alınır. Bu bir ya aynı heyetten ek rapordur ya da yeni bir rapordur. Yine davaların çoğunda bizim gördüğümüz üçüncü bir rapora dahi dosya gider. Dolayısıyla yargılamanın büyük o ilk derece mahkemesi önündeki 18 aylık zaman diliminin ortalama söylüyorum. Büyük kısmı dosya bir bilirkişi heyeti önünde bekler. Onun bir rapor vermesini bekler. Bu birinci rapor, ek rapor, ikinci rapor, üçüncü rapor her neyse odur. Ve sonrasında da en nihayetinde hani raporlar birbiriyle uyum içerisinde ise veya çoğunluk fikir oluşmuşsa, iki rapor aynı şeyi söylüyorsa mahkemede ona bakarak bir gerekçeli karar yazar. Demek istediğim şu, 18 ay çok da uzun bir süre değil ama sonuç aslında o bekleyişi ve orada geçen süreyi nasıl ifade edeyim, sineye çekip çekemeyeceğinize karar veriyor. Ve bazı durumlarda yani uygulamadan kaynaklanan problemler nedeniyle ve bizdeki sistemin işleyişi nedeniyle, ki onu da şimdi açıklayacağım, bu pek de tatmin edici olamayabiliyor. 18 ay geçti, daha bunun tabii istinafı var, sonra temizi var, oralara daha sonra gireceğiz. Ve de benim elime geçen bu mu gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte belki de buna karşılık mı demeliyim, bizde patent yargılaması tabii ki resmi harçlar ve hani mahkeme giderleri olarak söylüyorum, çok da ucuz. Yani şimdi Amerika ile kıyasladığınız zaman, İngiltere ile kıyasladığınız zaman, Almanya ile kıyasladığınız zaman gördüğünüz rakamlarla bir Türkiye'deki bir patent davanın size olacak maliyeti gerçekten çok çok az kalıyor. Şimdi ne demek istiyorum? O çok da uzun bir süre harcamıyoruz belki, kabul edilebilir diyelim. Çok da para da harcamıyoruz ama sonuç tatmin edici olmayabiliyor. Biraz içeriye eğilmekte fayda görüyorum o yüzden. Özellikle bilirkişilik kurumunu ve hakimin bir hakim yardımcısı olmaması durumunu problemli ve özellikle patent gibi teknik alanları gören mahkemeler bakımından çözülmesi gereken problemler olarak görüyorum.
Peki, yani problem demişken, Türkiye'de bu patent davalarında yargılamayı gerçekten hakkıyla yapabilecek hakim sayımız az mı? Yani benim gözlemlediğim kadarıyla az ama hani siz daha için içindesiniz. Yeterli sayıda değiliz diyebilir miyiz?
Yani şöyle problemler var. Tabii ki bizim genel olarak bütün mahkemelerde dava sayısı, yani davayı seven bir kültürümüz var. Dava açmak kolay, maliyeti düşük, uzlaşma kültürü biraz daha arkadan gelir. Bu nedenle bütün dava türlerinde olan bir problem olduğu için şey eğilimimiz var. Yani fikri sınai haklar mahkemeleri çok iyi durumda bile gibi bir eğilimimiz var. Çünkü özel mahkemeler ve yani birçok ülke bazen bilmiyor da bunu, söylediğimiz zaman oradan kişilerle konuştuğumuzda çok önemli bir şey bu gerçekten uzmanlık mahkemesi olması. Fakat bütün fikri mülkiyet alanlarının aynı mahkemelerde toplanması yine de ciddi bir iş yükü problemi çıkartıyor. Aynı zamanda da her bir alana ilişkin bence ilgili hakimin uzmanlığını geliştirmesi için de yeterli alanı açmıyor. Dolayısıyla da fazla sayıda dava oluşu, İşte heyetle karar vermeyip tek hakimle karar veriliyor olması. Bir de tabii ki son zamanlarda kapamalar da oldu. Yani bazı mahkemeler kapandı. Tekrar mahkemeler hepsi açılmasa da bir mahkemeye iki hakim atanarak hani iş yükü o şekilde dağıtılmaya çalışıldı. Ama burada da şöyle sıkıntılar var. Yani zaten yine de bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bir dönem daha fazla sayıdaydı. Bununla birlikte hakimlerde çok hareketlilik oldu. Yani bir anda işte o hakim de tabii ki bütün vizyonunu, odağını bu konulara vakfetmişken ve bir yetkinlik geliştirmişken başka bir mahkemeye, fikri mülkiyetle de ilgili olmayan başka bir mahkemeye atanması ya da bu mahkemelere de hiçbir fikri mülkiyet altyapısı olmayan, daha önce bu tür davalara da bakmamış hakimlerin gelmesi söz konusu oldu. Bu uzmanlık mahkemeleri ilk açıldığı zaman tahminimce 3 ya da 4 hakim yurt dışına gönderilip buralarda yüksek lisans yapmaları sağlanmış. Böyle bir projeyle gönderilmiş, ciddi bir yetkinlik ve vizyon kazandırılmış ve buraya geldikten sonra bunun üzerine faaliyete başlamış hakimlerdi. Bugün gelinen noktada bundan çok uzağa gitmiş durumdayız. Bu hakimlerin ilgili mahkemelerinde devamlı kalmamalarından ve atama kararları çıkmasından dolayı.
İlginç bir bilgi. Yani evet, bir de emekli olanların yerine gelen yeni hakimlerin de bu alanda ne kadar uzman olup olmadığı da devreye giriyor falan filan.
Evet.
Peki
evet.
Bu süreçlerle alakalı problemlere geleceğiz. Orada eminim anlatacaklarınız vardır. Bir şey daha soracağım. Şimdi genelde tabii yurt dışından Türkiye'ye ihlal davası var mı diye başlamıştım soruya ama peki bizdeki özellikle büyük oyuncular, yani büyük firmalar kendi patentlerini ihlal eden yurt dışındaki firmalara ihlal davası açma eğilimleri nasıl sizin gözleminize göre?
Bence çok az. Yani var örnekleri. Özellikle faaliyetleri Türkiye ile sınırlı olmayan, özellikle de Amerika veya işte Avrupa Birliği sınırları içerisinde önemli bir oyuncu olarak kendini tanımlayan, gösteren şirketler dava açıyorlar. Basında da zaman zaman duyuyoruz. Karşısında da büyük şirketler oluyor gerçekten. Fakat tabii yurt dışında çok maliyetli bu konular. Bizdeki gibi size tam bahsettiğimizin zıttı aslında. Gerçekten inandığın, gerçekten öngörebildiğin davaları açabiliyorsun bence. Onun karşılığında da ciddi bir maliyeti var dava açmanın. O yüzden bence istenilen sayıda değil. Çok daha fazla firma açmak istiyor olabilir. Ama bu tür kararlardan dolayı işte uzlaşma yoluna gidiyor olabilir. Ama örnekleri de var. Yok değil. Yani özellikle Avrupa Birliği'nde o sınırlarda duyduğumuz Türkiye'nin önemli şirketlerinin bazı davaları var.
Evet evet yani basına düştüğü zaman zaten bunlardan haberdar olabiliyoruz. En son işte Arçelik'in olduğu işte Vestil'in olduğu zamanında. Bu tarz şeyler özellikle karşı davalar tarafında belki bizimkiler biraz daha hassas veya aksiyonu daha hızlı alabiliyorlar. Süreçler kısmında yani neler söyleyebiliriz? Yani Türkiye'deki patent ihlal davalarında bu süreçlerin iyileşmesi için öncelikle problemler neler temelde? Yeni yeni ortaya çıkan problemler var mı süreçlerimizi baltalayan? Ya da bundan sonra bu süreçlerin daha smooth bir şekilde böyle pürüzsüz bir şekilde ilerlemesi için bir şeyler önerebilir miyiz? Biraz da belki de hani problemlerden bahsediyor olmamızın sebebi hani bu süreçlere girmek istemeyen firmalar hani bitmez tükenmez bilmeyen bir süreç işte bitmiyor bir sürü tıkanan noktası var. Belki bu noktalardan dolayı da hiçbir şekilde aksiyon almayan kurumlar da olabilir. Biraz bu süreçlerden bahsedebiliriz isterseniz.
Zaten bir giriş yapmış oldum süreçlerle ilgili. O yüzden ben devam edeyim. Bana göre süreçlerle ilgili en yıpratıcı taraf aslında Özge'nin de bahsettiği üzere baştaki bakış açısını koruyamamak. Baştaki bakış açısı uzmanlık mahkemelerine kurulmasıyla uzman olan hakimlerin yerleştirilmesi ve uzmanlık isteyen konuların bu şekilde çözülmesiydi. Fakat bugün şu anda dönüp bakarsanız bizim mahkemelerimizde maalesef bu konumu koruyabilen hakimlerimiz yer alamıyor. Ağır cezadan, asli hukuktan, ticaret mahkemelerinden atanmış, fikri sınayakları hukuk mahkemelerine atanmış hakimlerimiz var. Şimdi fikri mülkiyet hukuku tecrübe edilmeyecek, zamanla öğrenilmeyecek bir alan değil. Ama ağır cezadan bir hakimi getirip mahkemeye oturup önüne de 500 tane dosyayı koyarsanız onun da dönüp ya fikri mülkiyet hukuku ne ki, patent ne ki, marka, tasarım işte biliyorsunuz hepsi telif. Bunlara bakıp, öğrenip, özümseyip ondan sonra da o dosyayı hakkıyla ele almasını beklemek adil değil. Yöntem yanlış. Dolayısıyla ne yapıyor? Özellikle patent gibi teknik alanlarda mahkeme diyor ki zaten anlamadığım bir dilde konuşuyor. Ben hukukçuyum. Hakim öyle demiyor ama ben hukukçuyum. Bu da burada işte bilmem ne formülasyondan bahsediyor. Benim zaten bunu anlama olasılığım yok. Halbuki orada hakimin vakti olsa ve bir background olsa yapabileceği katkı o kadar çok ve değerli ki onu ayrıca belki ifade etmek lazım. Böyle olunca da bir az önce bahsettiğim otomatik sürece giriyoruz. Dilekçe teatisi bitiyor. Hemen bakıyor ilaçsa işte eczacılık fakültelerinden, işte makinaysa mühendisliklerden. Hemen bilirkişi heyetleri kuruluyor ve dosya hakimin elinden çıkıyor. Dosya hakimin eline geri geldiğinde hakim diyor ki ne demiş rapor? Bunu demiş. Ben de bunu gerekçeli karara yazayım. Neden böyle düşünüyor? Çünkü diyor ki ben bunu oturup buradaki bilirkişinin vardığı fikri inkar edecek, hayır o öyle değil böyle diyecek bilgiyi almadı ki dosyadan. Onu okuyacak, onu içselleştirecek, araştıracak, dönüp bilirkişiye görev verecek, bak bana bunu anlat diyecek vakti yok. Bunu nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Çünkü ben de bir hukukçuyum ve teknik altyapım yok. Peki ben nasıl işte neredeyse 20 yıldır bu dosyalarla ilgili çalışıyorum. Çünkü ben teknik insana, müvekkilime diyebiliyorum ki bana bunu anlat. Benim anlayacağım şekilde anlat. Ve bu iş böyle yürüyor. Ben nasılsa bu konuya böyle hakim olabiliyorum. Aynı şey aslında hakimin vakti olsa ve buna imkanı olsa diyeyim artık nasıl ifade ederseniz. Onun da aynı benim gibi hakim olabileceği ve bilirkişiye dosyayı gönderip kenara çekilmeyeceği çok daha hakkaniyetli ve adil sonuçların çıkabileceği bir sisteme dönüşebilir. Bir şey daha söyleyeceğim. Bilirkişiye göndermesi çok mu adaletsiz diyeceksiniz? Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bilirkişilere ödenen ücretler komik. Ve bu insanlar aslında hayatlarını başka işler yaparak kazandıkları için bu dosyalara da yani kalan vakitlerinde ayırabildikleri ölçüde zaman ayırarak bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Çok yanlış bir sonuca varmalarının çok büyük bir bedeli var da, taraflar açısından belki, ama onlar açısından hiçbir sorun yok. Hiçbir yaptırım yok, hiçbir sorumluluk yok. Dolayısıyla hani çok amiyane ne kadar ekmek o kadar köfte, verirsen 1000 lira, 1500 lira, 3000 lira neyse ücret bilir kişiye, milyon euroluk makinayla, ilaçla, işte ne derseniz adına, teknolojiyle ilgili, dosyayla ilgili o da o kadar rapor yazıyor. O kadar emek harcıyor. Buradaki bana göre, evet, en büyük çıkmaz bu diyecektim. Buyur canım.
Evet, yani aslında özellikle patent hakimliği ve patent konusunda bilirkişilik dünyada yani gelişmiş ülkelerde o kadar prestijli görevler ki gerçekten çok çekici bir tarafı var. Bu görevi yapanlar bunun karşılığını aldığı gibi toplumda da bir prestijle karşılanıyorlar. Yani şey de böyle tabii ki, bir konferans sırasında Amerika'daki patent ofisini bir ziyaret imkanı olmuştu ve bir kampüsteler, dev bir kampüsteler ve memuriyet seviyesi olarak Amerika'daki en yüksek memuriyet seviyesinde olduğunu aktarmışlardı. Bunun gibi hakimler keza, bilirkişiler de aynı şekilde. Tabii ki bunun karşılığının maddi manevi verilmesi, fakat buna göre de özellikle bilirkişiler bakımından da sorumluluklarının da aynı şekilde, aynı yükte ve bunun karşılığını verecek şekilde düzenlenmesi önemli. Bu olmadığı zaman gerçekten aksaklıklar olabiliyor. Bu arada şey de değil, tabii ki teknik background yoksa bilirkişilik önemli, hakime yardım edecek kurum önemli. Bu ikisi birlikte işleyebilir ama işte hem sorumluluğun düzenlenmesi, hem karşılığının maddi manevi verilmesi, hem zaman, yani birçok parametre etkili oluyor aslında. Yani bütün bunların, bütün bu alanlarda bir gelişme, bir ilerleme kaydederek ortaya çıkması lazım.
Çok doğru. Bir yandan da Sinem Hanım dediği bilirkişilik durumu, dediğiniz gibi ben de bilirkişilik yapmıştım bir dönem İzmir'deyken. Orada sağ olsun Hakim Bey, ben endüstri mühendisiyim, bana hitap eden alanlarda gönderiyordu dosyaları. O kadar komik ücretler vardı ki, dediğiniz gibi yani o klasör dokümanları okuyorduk, analiz ediyorduk ama dönüp baktığın zaman şey diyordum, yani niye yaptım ki ben bu işi şimdi bu kadar küçücük miktarlık bir paraya. Hakkıyla yapmaya çalışıyorsunuz ama bilirkişi olarak atanan insanların da özellikle fikri mülkiyet tarafındaki uzman olan bilirkişi değil de diğer teknik alandaki insanların fikri mülkiyet konusundaki bilgisi de tartışılır. Onlar da bilirkişi olarak atanıyor sonuç olarak, ama o noktada ben de Sinem Hanım'a katılıyorum. Yani o nokta bayağı bir gelişmeye açık ve düzenlenmesi gereken önemli bir alan. Dolayısıyla hakim de sonuç olarak o bilirkişi heyetinin verdiği raporu çoğu zaman herhalde direkt kabul ediyordur.
Yani ben hiç aksini görmedim, öyle söyleyeyim.
Yani şöyle, ek rapora gitme, yeni bir heyetten rapor alma imkanlarınız açık. Gerçekten itiraz noktalarına ikna edebilirsiniz ama her zaman o itiraz noktasında haklı olduğunuzu hissettirecek bir ilgi ve alaka da olmayabiliyor zaman kısıtından. O yüzden kaçan fırsat kaçabiliyor. Çok kısaca aslında hız ve etkinlikten bahsederken ihtiyati tedbirlerden bahsetmemek mümkün değil. Patent alanında ihtiyati tedbirlerin de çok zor verildiğini söylememiz lazım. Aslında bütün diğer alanlarla aynı imkanlara sahip, yani kanun altyapısı olarak ve bizim, yani onu söylemek lazım, genel olarak kanunumuz iyi bir kanun gerçekten de. Uluslararası anlaşmalarda özellikle fikri mülkiyet hakları sahiplerine verilen birçok imkan kanunda yer alıyor. Fakat uygulamada bunun yansımasını göremeyebiliyoruz. Şimdi bu bahsettiğimiz zorluklar nedeniyle ihtiyati tedbir aslında yaklaşık ispatla, yani karar vermeden önce hızlı bir şekilde verilmesi gereken bir karar. Fakat hakimlerimiz bu konuda bir zorluk ve yük de hissediyorlar bence. Yani çok kısa sürede yaklaşık bir ispatla bunu anlayacak ve bir hakkaniyet gereği bir karar verecek. Ve bu ihtiyati tedbirler içinde bilirkişi raporu alınması yöntemine sürükledi. Şu an hiçbir ihtiyati tedbir kararı patent alanında bilirkişiye gitmeden verilmiyor. Yaklaşık ispat gerekliyken ve yeterliyken aslında bilirkişi raporuyla o yaklaşık ispat çok daha, o eşik çok daha yukarı çıkmış oluyor. Yani kesin ispat ya da işte tabii ki itiraz edilebilir vesaire, ama çıta çok yükselmiş durumda. Dolayısıyla yani bu anlamda bu tür tedbirlere hızlı ve etkin şekilde erişmenin önünde de engel var. Bir de burada bir rapor alınıyor örneğin ihtiyati tedbir için. İhtiyati tedbir verildi diyelim. Davanın esasına geçildiği zaman bir de davanın esası için bir daha bilirkişi incelemesi yaptırtılıyor. Yani önceki sadece tedbir kararı içindi. Bu esas davanın esası için, yani aslında çok bir fark yokken ikisinin arasında, süreci de uzatıp bir kez daha rapor alınması gibi böyle süreci yavaşlatan konular karşımıza çıkıyor.
Peki yani bu konuştuğumuz şeylerin hepsi tabii süreçle de çok bağlantılı. Mevcut da tabii pandemiyle alakalı bir bayağı bir çetrefilli bir süreçten geçiyoruz. Bu COVID'in, pandeminin hukuk süreçlerimizle alakalı etkisi nasıl oldu? Olumlu, olumsuz?
Yani açıkçası tabii ki başlangıçta alınan Adalet Bakanlığı'nın aldığı karar uyarınca sadece acil işler mahkemelerde görüldü ve bunun doğrudan yansıması tabii ki bir yavaşlama oldu. Ama ihtiyati tedbirler, Özge'nin az önce bahsettiği, bu kapsamda değil. Dolayısıyla yine hani geri döndürülemez zararlara uğrayacağı ve acil olarak bir koruma tedbiri alınması gereken durumlar için mahkemelere başvurularımız devam etti, ihtiyati tedbir başvurularımız, ve olumlu sonuçlar da aldık, çok sevinerek söylemek isterim. O anlamda COVID tabii ki her sektör olduğu kadar etkiledi diyebilirim. Yani daha da kötüleştirdi, daha da zorlaştırdı hani diğer sektörlere, diğer alanlara nazaran demeyeceğim açıkçası. Fakat burada şöyle bir şey var. Bizim zaten COVID'den bağımsız süreçlerde zorlandığımız, sadece ilk derece mahkemesi değil, sonrasında istinaf ve biliyorsunuz yeni geldi istinaf, yeni sayılır artık biraz eskimeye de başlamakla birlikte, ve temiz süreçlerimiz, süreçleri uzatan ve yine maalesef o uzamaya değecek sonucu veremeyen süreçler olarak sistemin içine oturdu. Burada istinafın ilk başta getirilmesindeki amacı hepimiz biliyoruz aslında. Demişti, yani düşünülmüştü ki ilk derece mahkemesindeki yargılamanın belki gerekirse tekrarlanacağı, sadece işte kararın uygunluğunun değil, atılması gereken adımlar atılmadıysa bunların da telafi edileceği bir ara sistem ve amaç da Yargıtay'ın iş yükünü biraz hafifletmekti. Ama benim şu ana kadarki tecrübem maalesef istinaf sadece ikinci bir Yargıtay gibi dosyanın önünde senelerce beklediği ve en nihayetinde de mahkemenin kararı yerindedir denilen bir ara adıma dönüştü. Bu da fazladan, kararın kesinleşmesi için fazladan 2 yıl demek. Nihayet de 18 ay ilk derece mahkemesinin önünde, 2 yıl istinafta, 2 yıl Yargıtay'da böyle bir şeye dönüştü. Ve de dediğim gibi hayalini kurduğunuz ve de sizi tatmin edecek sonucu elde etmenize fırsat verecek bir sistem diye düşünülmüşken hiç o amaca hizmet edemez bir hale geldi. Yani bence temel zorluklar bunlar olmakla birlikte COVID döneminin ekstra bir bunların üstüne koyduğu bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece tabii ki doğal olarak bazı duruşmalar, mahkeme süreçlerinin yavaşlaması tabii ki oldu. Onun dışında bunlar zaten bakiydi.
Ama zaten bu da çok da bayağı temel problem, yani bu bayağı etkiler.
Yani ben son bir şey ekleyebilirim. Tabii. Aslında hani hayat durdu zaten diye baktığımız zaman, hani bunun ekstra bir yükü olmadı ya da beklenebilirdi diyebiliriz. Fakat hani bence şey için önemli bir fırsattı. Online duruşmaların olması, bunun için bir altyapı yapılması. Bizim yani patent davaları, fikri sınav hakları, hukuk mahkemeleri anlamında bu fırsatın kaçmış olduğunu düşünüyorum. Yani birçok duruşma ertelendi, yapılmadı o duruşmalar. Önemli bir ara karar istiyorsanız işte öbür ertelendikten sonraki duruşmaya kadar beklemeniz gerekti. Halbuki bunlar bir şekilde online olarak duruşma yapılabilseydi ilerisi için de gayet güzel bir fırsat olurdu. Başka ülkelerde yapılıyor bu. Ceza mahkemesinde de var, ceza davalarında da zaman zaman yapıldığını biliyoruz. Hani böyle zaten teknolojiyle çok iç içe olan bu alanlarda neden bu teknolojik imkanları da kullanmıyoruz? O fırsatın biraz kaçırıldığını, adaletin daha da hızlı işlemesine katkı gösterebileceğini düşünüyorum.
Avrupa Patent Ofisi de online'da döndürdü bazı işlerini, değil mi? Yani appeal'lar falan.
Evet, aynen. Hatta yani sınav konusunda da çok ilginç evet. Şeyleri var.
Yani telafi mekanizmaları var, evet.
Ya da işte sınavda gerçekten hani yardım almayı ya da başka bir yerden yardım almayı engelleyici işte kamera sistemi vesaireyle ilgili bir takım şeyler, önlemler, tedbirler de getirilmiş durumda galiba. Herkesin evinden sınavı yapmasına imkan verici. Çok ilginç, güzel, takip edilmesi gereken şeyler. Yani gönül ister gerek almasın ama bence zamanın çok önemli hale geldiği günümüzde, yani böyle bir salgın dönemi olmasa da evet, bu imkanın ortaya çıkması önemli bence.
Ama zaten EPO bu anlamda hızlı hareket eder. Özellikle kıyas yapacaksak WIPO'ya göre daha hızlı zaten genelde.
Evet. Evet. Evet.
Sinem Hanım, bir şey söylüyordunuz galiba bitirmeden
önce. Şunu söyleyecektim. Aslında bu hani bu online duruşma, uzaktan duruşmaya katılma vesaire, bunlar sadece bizde değil, İngiltere, Almanya gibi diğer ülkelerde de, yani gelişmiş kabul ettiğimiz ülkelerde de eksik veya henüz gerçekleşmemiş ama olsa ne güzel olur, ne kadar çok zaman kazandırır, tasarruf ettirir diye düşünülen konulardan biriydi. Dolayısıyla aslında Özge'nin dediği çok doğru. Eş zamanlı biz de bu fırsatı yakalayabilirdik. İngiltere bunu yaptı. Mesela bizim oradaki meslektaşlarımız, bizim gibi patent alanında çalışan, işte böyle büyük mutluluklarla işte ilk online duruşmama girdim vesaire diye update'ler paylaştılar LinkedIn üzerinden vesaire. Yani onlar için de çok yeni ve çok hani alışık olunmayan ve Covid'le birlikte gelen krizin işte kazanıma dönüştürüldüğü bir alandı. Biz de bunu yapabilirdik. Hatta hala yapabiliriz. Ben sadece bir hafta önce 1,5 saat duruşma bekledim. Ya burada tek sorun evden çıkamamak değil. Zaman gerçekten en değerli şey. Bunu tasarruf, bundan tasarruf ettirecek her şeyi zaten düşünmemiz gerekiyor. Ve bu kadar basit çözümler varken, hele biliyorsunuz ceza duruşmalarımız yapılıyor bizim uzaktan. Sanıkların cezaevinde olduğu durumlarda vesaire. Mutlaka biliyorsunuz. Zaten bizde buna ilişkin bir altyapı var. Sadece yaygınlaştırmak önemli. Böyle.
Entegrasyon konusunda biraz daha hızlı hareket edilebilirdi bu noktada diyebiliriz. Evet arkadaşlar, yani benim açımdan hem keyifli hem de öğretici bir sohbet oldu. Bu konular tabii ikinci partını da çekeriz bunların. Farklı farklı konu başlıklarında. Daha değinmediğimiz birçok konu başlığı var. Sonuç olarak 40 dakikada bütün sistemi tartışacak değiliz ama. Ama genel itibariyle dinleyicilerimiz için oldukça bilgilendirici bir sohbet oldu. İlgili linkleri de ben description bölümünde paylaşırım. Çok teşekkür ettim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Evet, ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
Evet, çok
keyifli. Tekrar devam etmek. Sohbete devam etmek üzere.
Hem size hem de Gün Partners özelinde teşekkürlerimi sunuyorum. Özge Atılgan ve Sinem Erciyas'la bugün çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Genelde Türkiye'deki patent ihlalleri konusundaki genel yaklaşımlar, süreçteki aksaklıklar veyahut neler yapılabileceği ile alakalı güzel bir sohbet oldu. Bir sonraki bölümde tekrar tabii ki de buna benzer ihlal konularına, daha çok hukuki konuları da irdelediğimiz bölümler olacak. Patent Efekt olarak podcastlerimize devam edeceğiz. Biliyorsunuz bizi Twitter'dan ve LinkedIn hesaplarımızdan takip edebiliyorsunuz. Podcast bölümlerimizi de Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast'ten dinlemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.